Ayrım 35.
Erkek kıtlığı var erkek. Savaş yüzünden. Ah zamanı gençleri. Çok da genç. 18'inde bile yok. Hem de cüce. Ne iş be? Adam doğuştan cüce. Biliyorum. Onu gördüm. İçeri girdim. Bakmaya dayanamadım. Kan deryası. Onun için adam öyle ipince. Bir saat önce iri yarı topluca bir adamcağızdı. Kan kaybı korkunç. Cesetler şişer biliyor musunuz? Boğularak ölenlerin ki şişer. Sen cesetten ne anlarsın? Cesedin üzerindeki tüm mücevherleri almış. Mücevher için yaptı bu işi zaten. Mücevher bölümünün önünde olmuş olay. İnci bir kolye. Kadın barones. Adam onun uşağıymış. Yok baron. 10.000 şilin. 20.000. Adam soylu. Yakışıklı da. Neden onu göndermiş kadın? Karısını mı yollasaydım? Kadın adamı yollamalıydı. Ah erkekler. Neyse ki kadın yaşıyor. Erkek ceset haline gelmiş. Böyle ölmek. Düşünebiliyor musun? Üstelik soylu. İyi olmuş. İşsizler açlıktan ölüyor. İnci kolye onun neyine gerek? İpe çekmeli bunları. Al benden de o kadar. Hepsini asmalı. Trezyonumu da. Yak gitsin. Ne güzel paralar ha. Sahne dışarıda ne denli kanlıysa içeride de o denli kansızdı. İnsanlar içeriye üşüşür üşüşmez kapının camı bin parçaya ayrıldı. Kimseye bir şey olmadı. Treyze'nin etekliği gerçekten tehlikede olan tek kişiyi, Fişerle'yi korudu. Birinin yakasından tutmasıyla cücenin gaklaması bir oldu. Bırak beni, onun gardiyanıyım ben. Kien işaret ediyor, tekrar tekrar şunları söylüyordu. Söylemesi benden delidir, ben onun gardiyanıyım. Dikkat edin, tehlikelidir. Benden söylemesi delidir, ben onun gardiyanıyım. Kimse onu fark etmedi. Fark edilmeyecek kadar küçüktü. Herkes büyük şeyler bekliyordu. Etkilediği tek kişi onu ceset sanmış ve dışarıdakilere böyle söylemişti. Treyze bağırmasını sürdürüyordu. İyi yapıyordu. Sussaydı insanlar uzaklaşır onu yalnız bırakırlardı. Bir yarısı mutluluğun tadını çıkarırken öbür yarısı bundan sonra başına gelecekleri düşünerek korkudan terlemekteydi. Herkes ona acıyordu. Onu avutuyorlardı. Korkmuştu. Asansör bakımcısı elini omzuna bile koymuştu. 26 yıldır ilk kez böyle bir şey yaptığını da özellikle belirtti. Sakin olmalıydı. Bunu kişisel bir lütuf olarak istiyordu. Ona hak veriyordu. Kendisi 3 çocuk babasıydı. Dilerse onun evine gelsindi. Orada biraz kendine gelirdi. 26 yıldır hiç kimseyi çağırmış değildi. Treyze çığlıklarını kesmemek için elinden geleni yapıyordu. Adam gücendi. Elini bile çekti kadının üzerinden. Kendini alçaltmadan kadının korkudan aklını kaçırmış olacağını söyledi. Fişer'le bu sözlerin hemen üzerine atıldı ve şöyle inledi. Beni dinlesenize. Asıl deli olan bu. Kadının bir şeyi yok. Sözüme güvenebilirsiniz. Delileri iyi tanırım çünkü ben gardiyanım. İşsiz güçsüz bir iki memurun onu korumasına almasına karşın hiç kimse onu umursamıyordu. Tüm gözler kızıl saçlıya çevrilmişti. Yakalanmasına ve yarım düzine insanı yere sermeden sessizce tutulmasına ses çıkarmamıştı. Bir kez olsun ağzını açıp bağırmamıştı. Ancak onu Kien'den ayırmaya kalktıklarında bu korkunç sessizliği duyulmadık bir gök gürlemesi izledi. Profesörü elinden bırakmayacaktı. Onu sımsıkı tutuyor, sağ eliyle ona saldıranları kovuşturuyordu. Düşünceleri sevgili kızında gezinirken Kien'e bir sel gibi sevgi dolu sözcükler yağdırıyordu. Profesör, siz benim tek dostumsunuz. Beni terk etmeyin. Kendimi asarım. Suç bende değil. Benim dünyadaki tek dostum. Emekli bir polisim ben. Kızmayın. Ben iyiliğin ta kendisiyim. Adamın sevgisi öylesine sersemletici bir gürültüyle dile geldi ki herkes bir anda hırsızın Kien olduğuna karar verdi. Herkes alaylı sözlerin ardında gizli anlamı kavramış ve bu kavrayışından dolayı gururlanmıştı bile. Herkes bir şey kavrıyordu. Herkes kızıl saçlarının katilden kendi elleriyle almak üzere olduğu öcün çok yerinde olduğunu düşünüyordu. Onu kolundan tutmuştu. Göğsüne bastırdı ve hakkında neler düşündüğünü söyledi. Onun gibi kocaman bir adam kendi öcünü kendi almak isterdi. Ona engel olmaya çabalayanların bile. Bu kahramana her şeyi tek başına yapacak olan bu adama hayranlık duymamak ellerinde değildi. Kendileri de onun yerinde olsalar öyle yaparlardı, yapıyorlardı. Onun yerindeydiler. Artık kendi kendilerini indirdikleri ağır tekmeleri bile kabul ediyorlardı. Asansörcü değerinin burada daha iyi anlaşıldığı kanısına vardı. Korkudan aklını kaçırmış kadını bıraktı ve öfkeden kudurmuş adamın omuzlarına etli ve de hatırı sayılır bir el yerleştirdi. Ne çok yüksek ne de çok alçak olmayan bir sesle adama 26 yıldır onsuz hiçbir asansörün ne yukarı ne de aşağı hareket etmediğini, 26 yıldır buradaki düzeni koruduğunu ve böyle bir olayın daha önce hiç görülmediğini anlattı. Sözlerinin doğruluğu konusunda da ona kişisel güvencesini verdi. Söyledikleri gürültüye karıştı, duyulmadı. Kızıl saçlının kendisini fark etmediğini görünce gizli bir şey söylüyor havalarında kulağına eğildi ve tümüyle ondan yana olduğunu açıkladı. 26 yıldır 3 çocuk babasıydı kendisi. Korkunç bir yumruk onu kayar adım Treyze'ye postaladı. Şapkası yere düştü. Bir şeylerin yapılması gerektiğini anladı ve polis çağırmaya gitti. Bu fikir henüz kimsenin aklına gelmemişti. Olay yerinin yakınında olanlar kendilerine polis gözüyle bakıyor, uzaktakiler de sahneye yaklaşmayı umuyorlardı. Derken iki kişi kitap paketlerini güvenli bir yere taşıma işini yüklendi. Asansör bakımcısının açtığı yoldan gidip geliyor ve dört bir yandan "Dikkat, çarpmayın!" diye bağırıyorlardı. Bu paketler çalınmadan önce emanete teslim edilmeliydi. Götürürken önce içinde ne olduğuna bakmaya karar verdiler. Kimseyi umursamadan gözden gittiler. Başka paket çalınmamıştı çünkü başka paket yoktu. Asansörcü sayesinde Trezyonum'un içinde bir karakol olan polis bile bir ayaklanma olacağını anlamıştı. Kendilerine olayı ihbar eden dört kavgacı olduğunu söylediğinden olay yerine altı güçlü kuvvetli adam gönderdiler. Asansörcü kavga yerini açıkça belirtmişti ama gene de onlara yardımını esirgemedi. Önden giderek yol gösterdi. Kalabalık hayran hayran polisin çevresine sokuldu. Giydikleri üniforma başkalarının yalnızca polisin ortalarda görünmediği anlarda yapabilecekleri pek çok şeyi yapmalarını sağlardı. Herkes hemen onlara yer açtı. İyi bir yer kapmak için birbirine girmiş olanlar üniformaları görünce hemen kaptıkları yeri polise bıraktılar. Kararsızlar bir türlü yerlerinden ayrılmaya kıyamıyor, kutsal kumaşın kendilerine sürtünmesi üzerine korkuyla titriyorlardı. Herkes kiyeni gösteriyordu. Hırsızlık yapmaya kalkmıştı, hırsızlık yapmıştı. Herkes onun hırsız olduğunu bilirdi zaten. Polis Treyze'ye çok saygılı davranıyordu. Kurban oydu. Suçu ortaya çıkaran oydu. Anlaşılan kızıl saçlı ile evliydi. Arada bir onun bulunduğu yöne kin dolu gözlerle bakıyordu çünkü. Polislerin ikisi kadının sağında ve solunda yerlerini aldılar. Mavi etekliğini görür görmez saygıları tekliksiz bir gülümsemeye dönüştü. Öteki dört polis kiyeni kızıl kurbanının pençelerinden çekeledi. Zor kullanmadan yapmadılar bu işi. Kızıl kafa hırsıza kararlı bir hırsla yapışmıştı. Şu ya da bu nedenle bu hırsızın suçuydu kuşkusuz çünkü ne de olsa o suçluydu. Kapıcı tutuklanmakta olduğunu sandı. Korkusu büsbütün arttı. Kiyeni yardımına çağırmak üzere bağırdı. Emekli bir polisti o. Sevgili profesör, beni tutuklamalarına izin vermeyin. Bırakın beni, kızım. Vahşi bir hayvan gibi sağına soluna saldırıyordu. Adamın gücü polisin sabrını taşırdı. Hele onlardan biri olduğunu öne sürmesi polisleri büsbütün çileden çıkardı. Aralarında uzun bir mücadele başladı. Dört polisin dördü de postu kurtarmaya bakıyorlardı. Yoksa mesleklerinin şanı şerefi nerede kalırdı? Kızıl kafayı dört bir yönden ve her türlü patakladılar. Seyirciler ikiye ayrılıyordu. Bir taraftaki yürekler kızıl kafa için çarpıyordu, öteki taraftakilerse yasa için. Ancak iş yüreklerle bitmiyordu. Adamların yumrukları kaşınıyor, kadınların gırtlağından tiz sesler çıkıyor, polis de başları derde girmesin diye hepsi Kiyen'in üzerine çullanıyor. Dövülüyor Kiyen, pataklanıyor, ayaklarla eziliyor. Alanının kısıtlı oluşu nedeniyle kendisine vuranların duyduğu doygunluk kısıtlı kalıyor. Bu yüzden paçavra gibi suyunu sıkmak için bir araya geliyorlar. Suçlu olduğunu kendi de biliyor. Hiçbir şey söylememesinden belli. Tek bir söz çıkmıyor ağzımdan. Gözleri kapalı, onları hiçbir güç açamaz. Fişerlinin olanları daha fazla izlemeye gücü kalmamıştı. Polis olay yerine geldiğinden beri aralıksız olarak kendisini dışarıda bekleyen işçilerini düşünmekteydi. Bir an için Kiyen'in cebindeki para onu durdurdu. Bunu altı polisin önünde yeniden ele geçirmek düşüncesi onu sarhoş ediyordu. Ancak bu düşünceyi gerçekleştirmek için elinden geleni yaptı. Saçacak uygun bir an kolladı, böyle bir an olmadı. Sinirden adeta titreyerek Kiyen'i işkence edenleri izledi. Parayı tıkıştırdığı cebe dokundukları anda yüreğinden bir sövgü gelip geçiyordu. Bu işkence onun iyice yere yapışmasına neden oldu. Acıdan gözü hiçbir şeyi görmez halde kendisine en yakın bacakların arasından emekleyip geçerek kendisini korudu. İzleyicilerin oluşturduğu çemberin en içindeki sıranın fiziksel coşkusu onun işine geliyordu. Daha önce kimse varlığından haberli bile değilken onu fark etmeye başladılar. Elinden geldiğince sızlanmalı bir sesi "Ay soluk alamıyorum, yol derin" diye ötüyordu. Herkes güldü ve yardımına koştu. Ön sıradaki şanslılar heyecanlı anlar yaşıyorsa onlar da biraz eğleniyordu hiç değilse. Altı polisten hiçbiri onu fark etmedi. Görülmeyecek denli alçaklardaydı. Kamburu 40 yılda bir işe yaramıyor, onu ele vermiyordu. Sokakta bile küçücük bir suç işlemediği, suçlanmadığı halde yakalanıyordu. Bugün şanslıydı. Trezyonumun çevresindeki engin kalabalığın arasını hiç göze çarpmadan karıştı. Koltuk altlarına hiçbir şey olmamıştı. Polis Kien'i cezalandıranlar karşısında istifini bozmadan durdu. Hepsi de canla başla çalışıyordu. Dördü kızıl saçlıyla savaşıyor, ikisi Treyze'yi koltukluyordu. Onu yalnız bırakmamak gerekirdi. Epeydir bağırmayı bırakmıştı. Ama şimdi gene başladı. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı diye bağırıyordu bu kez. O ıslak paçavranın Kien'in suyunun sıkılması işlemine tempo tutuyordu. İki kolundan tutanlar onu susturmaya çalışıyorlar. Kadın böyle başıboş bir heyecan içinde olduğu sürece yaptıkları her şey boşunaydı. Treyze'nin kışkırtmaları kapıcının canını çıkartmakta olan dört gözü pek adama da yardımcı oluyordu. Treyze de bunu istiyordu zaten. Çimdiklerinden bıkmış usanmıştı. Onu soyup sovana çevirmesinden bıkmıştı. Treyze'deki onur duygusu polis korkusundan önce gelirdi. Onun konumunda olan bir insan dilediğini yapardı. Burada buyrukları o verirdi. Evet, onun sözü geçerdi. Saygıdeğer bir kadındı o. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Treyze bir aşağı bir yukarı dans edercesine sallanıyor, etekliği dalgalanıyor. Çok güçlü bir tempoya kaptırmış kendini kalabalık. Kimi o yana sallanıyor, kimi bu yana. Hareketler giderek daha istekli, daha coşturucu hale geliyor. Gürültüler tek bir ağızdan çıkan güçlü bir sese dönüşüyor. Katılmayanlar bile soluk soluğa kalmış. Kahkahalar yavaş yavaş kesiliyor. Herkes işi bırakmış. Binanın en uzak köşelerinde bile herkes durmuş dinliyor. Eller kulakların ardına yerleştirilmiş, parmaklar dudaklara kaldırılıyor, konuşmak yasak. Biri gelip bir şeyi rehin bırakmaya kalksa sessiz bir öfkeyle karşılanacak. Her zaman cıvıl cıvıl olan Trezyon'um şimdi dev bir dinginlikle dolmuş. Yalnızca hızla alınan bir soluk onun hala yaşamakta olduğunu ele veriyor. Korkunç bir kalabalığı içeren Trezyon'umdaki tüm yaşayan canlılar hep birlikte tek bir derin soluk alıyor ve hep birlikte coşkuyla veriyorlardı. Polis topluluğa egemen olan bu ruh hali sayesinde sonunda kapıcıyı ele geçirmeyi başardı. İkisi kelepçeyi taktılar, bir üçüncüsü birer birer tekme savuran ya da profesörü kendisine yaklaştırmak üzere döndürmeye çalışan ayaklarını izledi. Dördüncü polis düzeni sağladı. Kalabalık hala Kien'le uğraşıyordu ama artık işin zevki kalmamıştı. Bu adam ne bir insan gibi davranıyordu ne de bir ceset. Suyunu sıkma işlemi onu tek bir ses çıkarmaya bile kışkırtmadı. Kendini savunabilirdi, yüzünü örtebilirdi. Sağa sola kıvrılabilir ya da hiç değilse sıçrayabilirdi. Ondan bin bir türlü davranış bekleniyor ama herkesi düş kırıklığına uğratıyordu. Böyle bir tipin verecek bir yığın hesabı olsa gerekti. Ama insan suçun ne olduğunu bilmeyince doğru dürüst konuşturamazdı ki. Müthiş sıkılmış ve yorucu bir görevden kurtulmuş olmaktan hoşnut bir halde onu polisin eline vermeye razı oldular. Boş kalan yumruklarını birbirine indirmemek için büyük bir çabayla kendilerini tuttular. Herkes birbirine bakıyordu. Yanındakinin giysisini görür görmez kendine geliyor, az önce kavgalaştığı kişilerin iş arkadaşı ve dostları olduğunu anlıyordu. Treyze, "Hah, şöyle!" diye bağırdı. Şimdi onlara ne buyruk versindi? Bir an önce gitmek ve bundan sonra ne yapacağını düşünmek isterdi. Kien'i tutan polis bu yaratığın soğukkanlılığına şaşırmıştı. En çok kızıl saçlının elleri yormuştu onu. Bu yüzden karısına da kızmıştı. O da gelmeliydi. Kadının gorilleri onu sevinçle tutukladılar. Öteki dört arkadaşları kızıl saçlı karşısında yaşamlarını tehlikeye atarken bomboş durmuş olmaktan utanıyorlardı. Treyze hiç zorluk çıkarmadan yürüdü. Çünkü ona hiçbir şey yapamazlardı. Zaten gidecekti o. Karakolda iki adamın da canını okumaya niyetliydi. Eşsiz belleğiyle ünlü bir başka polis tutukluları parmaklarıyla saydı. Bir, iki, üç. Dördüncüsü nerede diye sordu asansörcüye. Asansörcü kavgayı baştan sona küskün bir yüz anlatımıyla izlemiş, düşmanlarının tümünün tutuklanması üzerine de az önce şapkasının tozunu silkelemişini tamamlamıştı. Şimdi kendine geldi. Dördüncünün ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bellekli polis kavgacıların dört kişi olduğunu kendi ağzıyla söylediğini anımsattı. Asansörcü ateşli ateşli karşı koydu. 26 yıldır burada düzeni sağlamaktaydı. Üç çocuk babasıydı. Saymayı da ondan öğrenmeyecekti kuşkusuz. Başka sesler onu destekledi. Kimse dördüncü diye bir şey tanımıyordu. Dördüncü uydurma bir kişiydi. Dördüncü hırsızın ipuçlarını karıştırmak için uydurduğu bir kişiydi. O kurnaz köpek ağzını açmaması gerektiğini iyi biliyordu da ondan konuşmamıştı. Bellekli polis bile bu açıklamayı yeterli buldu. Altı polisin altısının da elleri doluydu. Üç tutuklu camlı kapıdan kalan yıkıntıların arasından dikkatle geçerek dışarı çıkarıldılar. Kien kapıda kalan tek cam parçasına çarptı. Cam giysisini yırtarak kolunu kesti. Bu noktaya dek izlemelerini sürdüren birkaç meraklı bu olay karşısında büyük bir şaşkınlık duydular. Kan gördüklerine inanamıyorlardı. Kiye'nin gösterdiği tek yaşam belirtisi buydu. Hemen hemen bütün kalabalık dağılmıştı. Bazıları tezgahların ardına döndüler, bazıları yakaran ya da meydan okuyan yüzlerle rehin verecekleri eşyayı uzatıyorlardı. Ancak görevliler olay üzerine bu zavallıcıklarla bile bir iki sözcük etmeyecek denli kibirliydiler. Kendilerine karşı kulaklarını tıkamakla yükümlü oldukları kimselerin görüşlerini dinlemekle yetiniyor, yanıtlamıyorlardı. Cinayetin sebebine gelince bu konuda görüş birliğine varılamadı. Kimi mücevher diyordu, başka şey olsa onca gürültü koparılır mıydı? Kimisi de kitap diyordu çünkü olay kitap bölümünde geçmişti. Daha saygıdeğer beyler akşam gazetelerine ildiler. Çelişen görüşlerin büyük çoğunluğu parada birleşiyordu. Memurlar alışa geldiklerinden daha nazik bir tavırla onca parası olanların kamusal rehin sandığına pek gelmediğini işaret ettiler. Ama belki de işlemlerini tamamladıktan sonra dışarı çıkmak üzereydi bunlar. Bu da olanaklı görülmedi çünkü her memur adamın kendisine rehin bırakıp para alması halinde onları mutlaka tanıyacağından emindi. Bazıları hala kızıl saçlı kahramana acıyordu. Çoğunluk onu unutmuştu bile. Daha ince duygulara sahip olduklarını göstermek için karısını, kadının anasının gözü olmasına karşın daha çok acıyorlardı. İçlerinden hiçbiri onunla evlenmeye yanaşmazdı. Aslında olanlar vakit yetiminden başka hiçbir şey değildi. Ama gene de hoşça vakit geçirmiş sayılırlardı. Özel mülkiyet. Karakolda tutuklananların ifadeleri alındı. Kapıcı, meslektaşlarım, ben suçsuzum diye bas bas bağırıyordu. Ona zarar vermek isteyen Treyzi, rica ederim kendisi emekliye ayrılmıştır dedi. Böylece de kapıcının meslektaşlarına samimi bir biçimde seslenmiş oluşunun yarattığı kötü izlenimi silmiş oldu. Emekli olduğu yolundaki açıklama kapıcının eskiden gerçekten polislik yaptığı olasılığını akla getiriyordu. Salt pozularına güvenerek ortaya çıkışı polisi çağrıştırmaktaydı. Ama asıl tutuklu olan kişinin ona karşı büyük çapta bir hırsızlık suçu işlediği söylentisi bu olasılıkla bağdaşmıyordu. Kapıcı kendisine soru yöneltilince ben suçlu değilim diye bağırdı. Treyse bu arada unutulmuş olan Kien'i göstererek rica ederim hırsızlık yapan budur dedi. Kızıl saçlı adamın kendinden emin hali karakoldaki memurları düşündürmekteydi. Adamın kimliğini öğrenebilmiş değillerdi henüz. Treyse'nin söyledikleri bekledikleri fırsatı yaratmış oldu. Üç memur Kien'in üstüne atlayarak başkaca bir işleme gerek duymaksızın ceplerini aradılar. Adamın cebinden bir sürü buruşuk kağıt para çıktı. Sayımda bunların her biri 100 şilinlik 18 banknot olduğu görüldü. Bu para sizin mi diye sordular Treyze'ye. Benim param böyle buruşuk değildi ki. Hem bunun 6 katı olması lazım. Treyze banka hesap cüzdanında gördüğü toplamın tümünü hesaplamaktaydı. Kien'e paranın gerisini sorduklarında karşılık vermedi. Bir sandalyenin arkasına dayanmış, onu bıraktıkları gibi hırpani bir kılıkta durmaktaydı. Gören her an yere düşecek sanırdı. Ama Kien'i gören yoktu. Kien'i karakola getirmiş olan memur, Treyze'ye duyduğu nefretten ötürü bir bardak su doldurup Kien'in dudaklarına yaklaştırdı. Ama Kien ne bardağı ne de kendisine yapılmak istenen iyiliği dikkate aldı. Bu yüzden yeniden ceplerini aramaya başlayanlara bir düşman daha eklendi. Bozuk para çantasındaki biraz bozukluğun dışında bu aramadan da bir sonuç alınamadı. Bazıları başlarını salladılar. Parayı ne yaptınız söylesenize diye sordu komiser. Treyze sırıttı. Ben söylememiş miydim size hırsız olduğunu? Treyze'nin giyimini çok eski moda bulan komiser, arkanızı dönün bayan dedi. Adamın üstündekileri çıkaracağız. O zaman ne varsa çıkar ortaya. Sonra alaylı alaylı güldü. Yaşlı cadının bir şey görüp görmemesi umurunda değildi aslında. Paranın bulunacağından emindi. Treyze gibi basit bir insanın bu denli çok parası bulunduğu için de öfkeleniyordu. Treyze, bu erkek mi? Erkek denmez böylesine diye karşılık vererek yerinden kımıldamadı. Ben suçsuzum diye bağıran kapıcı, sanki o güne dek aldığı bahşişlerden ötürü duyduğu şükran borcunu en iyi biçimde yerine getirmiş gibi Kien'e baktı. Söylemek istediği kızının ölümünden değil, profesörün içine karıştığı bu tatsız soruşturmadan suçlu olmadığıydı. Parmaklarını hırsızın ceplerinden henüz çıkarmış olan üç memur sanki komut almışlar gibi aynı anda ikişer adım geri çekildiler. Hiçbiri bu iğrenç insanı soymaya hevesli değildi. İnsana tiksinti veriyordu adamın zayıflığı. O anda Kien yere düştü. Treyze yalan söylüyor diye bağırdı. Polislerden biri adamın konuştuğu yok ki diye tersledi. Konuşmayı herkes becerir diye karşılık verdi Treyze. Kapıcı kaldırmak için Kien'in üstüne atıldı. Korkusundan yere yattı dedi komiser. Hepsi kızıl saçlı adamın yerde yatanı dövmek istediğini sanmışlardı. Kimsenin de itirazı olmayacaktı böyle bir şeye. Yerde öyle aciz yatan iskeletin insanın sinirlerini bozan bir yanı vardı. Polislerin tek itirazı kendi işlerine karışılmasıydı. Kızıl saçlı adam daha Kien'e ulaşamadan yakalanıp geri çekildi. Daha sonra yere düşmüş olan yaratığı kaldırdılar. O denli tiksiniyorlardı ki gövdesinin hafifliğiyle alay etmeye bile kalkışmadılar. İçlerinden biri Kien'i sandalyeye oturtmaya çalıştı. ''Bırakın ayakta kalsın numaracı'' dedi komiser. Kadının durumu bir bakışta kavramış oluşundan ötürü kendinden utanan komiser, böylece kadına kendisinin de oynanan komediyi anlamış olduğunu kanıtlamak istiyordu. Polisler uzun boylu hiçi ayağa diktiler. İçlerindeki yeni sandalyeye oturtmaktan yana olanı, hiç olmazsa duracağı alanı genişletmek için adamın ayaklarını birbirinden uzaklaştırdı. Bir başka memur gövdenin üst kısmını bırakınca kendini iki büklüm olup bir üçüncünün kollarına yığıldı. Treyse ''Şimdi de ölüyor, alçaklık bu'' dedi. Kien'e verilecek cezayı düşünüp sevinmişti çünkü. ''Aman profesör!'' diye bas bas bağırdı kapıcı. ''Sakın yapayım demeyin böyle bir şey.'' Kimsenin kızıyla ilgilenmemesi yüzünden memnundu. Ama öte yandan bu iyi adamın ifadesine de güvenmekteydi. Komiser karşısındaki bu aklı uzun, saçı kısa kadına erkeklerin üstünlüğünü öğretme fırsatının gelip çattığını inandı. Elini hızla en büyük derdi olan küçük burnuna götürdü. Görev dışında, görev başında işi olmadığı her saat cep aynasında burnunu seyreder ve dertli dertli içini çekerdi. Sorunlarla karşılaştığında büyümek burnunun adetiydi. Bu sorunların üstesinden gelmeye geçmezden önce burnunu çabucak yoklardı. Çünkü birkaç saniye sonra onu tümüyle unutmak çok güzel bir şeydi. Suçlunun üstündekilerin tümünü çıkarttırmaya karar vermişti şimdi. ''Budalasınız hepiniz'' diye başladı. Bunu izleyen ve yalnızca kendisiyle ilgili olan sözleri ise düşünmekle yetindi. Ölen insanın gözleri açılır. Böyle olmasaydı ölenlerin gözlerini kapatmazlardı. Ama bir numaracı başaramaz bunu. Gözlerini açtığı takdirde donuklaştıramaz. Gözlerini kapatırsa bu kez öldüğünü inandıramaz beni. Çünkü dedim ya, ölenlerin gözleri açılır. Gözlerini açmayan ve donuklaştırmayan bir ceset 5 para etmez. O zaman Azrail daha gelmedi demektir. Kimse numara yapamaz bana. Bunu aklınıza iyice yerleştirin baylar. Sizi tutuklunun gözlerine bakmaya davet ederim. Ayağa kalktı. Arkasında oturmakta olduğu masayı yana itti. Bu güçlüğü de çevresini dolanmak yerine ortadan kaldırmayı yeğliyordu. Bir memurun kollarına yığılmış olan yaratığın yanına gitti. Kalın ve beyaz orta parmağını göz kapaklarından önce birine sonra da ötekine kuvvetle bastırdı. Polisler rahatladılar. Adamın kalabalık tarafından linç edilmiş olduğuna neredeyse inanmışlardı çünkü. Çok geç el koymuşlardı olaya. Bundan ötürü başlarına dert açılabilirdi. Her olasılık göz önünde tutulmalıydı. Kitle kargaşayı onaylayabilirdi. Ama makam soğukkanlı olmak zorundaydı. Göz denemesi inandırıcıydı. Yaman herifti şu komiser. Treyze başını doğrulttu. Güme gitmekten kurtarılan cezaya göz kırpmaktaydı. Kapıcı keyiflendiği zamanlardaki gibi yumruklarının kaşındığını algıladı. Böyle bir tanık yaşadıktan sonra insana ancak sevinmek düşerdi. Kien'in göz kapakları komiserin sert tırnaklarının baskısı altında titredi. Komiser ise saldırısını yineledi.